Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Ulaika yercun rahmetallahi wallahu gafurur rahim. Yes'alunaka anil khamri wal maysir kul fihima منافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu Bugün Hicri Şemsi 15 Mer 1402, Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1445, Miladi 7 Ekim 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından Ankara'da terör saldırısı üzerine siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam'ı tanıyalım, ilahi önderler ve kalıcı itir adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Direnişin işgal topraklarındaki işsiz operasyonu sürüyor. 53 İsrailli esir alındı. El-Aksa fırtınası operasyonunda 40'tan fazla Siyonist öldü. İsrail basını en az 100 kişi hayatını kaybetti. 900'den fazla yaralı var. Ebu Şerif, büyük bir çatışmanın başındayız. Tüm General Safevi, İran-Filistin direnişinin operasyonunu destekliyor. Erdoğan, İsrail'deki olaylarda tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Ve Komutan Bakır, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaptığı toprak bütünlüğünün geri alınmasıydı ifadesini kullandı. Şimdi haberler.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylıları Başkomutanı Muhammed Daif, işgal güçlerinin Filistinlileri hedef alan cinayetlerine ve Mescid-i Aksa'yı düzenledikleri baskınlara misilleme olarak bugün 7 Ekim Cumartesi El-Aksa Tufanı Savaşı'nın başladığını duyurdu. Ayrıntılı haberi arkadaşımız anlatıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylıları Başkomutanı Muhammed Daif, İşgal güçlerinin Filistinlileri hedef alan cinayetlerini ve Mescid-i Aksa'yı düzenledikleri baskınlara misilleme olarak bugün El-Aksa Tufanı Savaşı'nın başladığını duyurdu. Muhammed Daif El-Aksa Televizyonu'nda yayımlanan konuşmasında El-Aksa Tufanı Savaşı'nın başladığını ilan ediyoruz. Düşman güçlerini hedef alan ilk saldırıda 5000 füze ve roket atıldı dedi. Düşmanın Mescid-i Aksa'yı kirlettiğini ve kadın murabıtlara saldırdığını belirten Daif, işgalcileri daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi. İşgal güçlerinin Filistinli sivillere yönelik yüzlerce katliam gerçekleştirdiğini kaydeden Daif, bugün El-Aksa'nın öfkesi, ümmetimizin ve kahraman mücahitlerimizin öfkesi patladı. Bu sizin gününüz, düşmana vaktinin sona erdiğini anlatın şeklinde konuştu. Muhammed Daif, Batı Şeria'da işgal güçleriyle yürütülen güvenlik koordinasyonuna bugünden itibaren son verilmesini istedi ve elinde silah olan herkesin silahını çıkarmasının vaktinin geldiğini ifade etti. El-Kassam Tugayları komutanlarının işgalcilerin cinayetlerine son verme kararı aldıklarını bildiren Daif, Müslümanlara da seslenerek sınır tanımadan Filistin'e doğru akın etmeye ve Mescid-i Aksa'yı işgalden kurtarma şerefine nail olmaya davet etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Hamas'a bağlı bir kaynak, aralarında askerler dahil en az 53 İsrailli'nin Filistin direniş güçlerince düzenlenen operasyonda esir alınarak Gazze'ye getirildiğini duyurdu. El-Aksa fırtınası operasyonunda Siyonist rejimin kaybı giderek artarken bu rejimin verdiği esir sayısı gündeme düştü. Hamas'a bağlı bir kaynak muhabirlere yaptığı açıklamada bugünkü operasyonda en az 53 İsrailli'nin esir alındığını duyurdu. yetkili İsrail'e sevdiren işgal topraklarından Gazze'ye getirildiğini bildirdi. Kassam Tugayları komutanlığının bildirdiğine göre bugün sabah saatlerinden beri direniş güçleri işgal topraklarındaki mevzilere, havalimanlarına ve tahkimata yönelik 5000'den fazla roket ve füze fırlatmıştır.
Hamas'ın askeri kolu komutanı bugün sabah başlatılan El-Aksa tufanı operasyonunda şimdiye kadar en az 40 Siyonistin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzettin Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Zayif yaptığı açıklamada El-Aksa tufanı operasyonunda şimdiye kadar 40 Siyonistin öldürüldüğünü ve 750 Siyonistin de yaralandığını bildirdi. Siyonist rejim kaynakları Hamas'ın bugün havadan, karadan ve denizden işgal topraklarındaki hedeflere yönelik operasyon başlattığını duyurdu. Siyonist rejim radyosu, direniş güçlerinin Gazze'nin çevresindeki yerleşkelerin içine girip ateş ettiğini aktardı.
Siyonist rejim İsrail güçleri ve Hamas arasında çatışmaların en az 14 farklı bölgede devam ettiği belirtiliyor. Filistin ile İsrail arasında çatışmalar devam ederken İsrail medyasının verdiği bilgilere göre Filistin'e direniş grupların an itibariyle Gazze'de 14 yerleşim yerine kontrol altına aldığı belirtildi. İsrail Sağlık Birimlerinin medyaya bildirdiği açıklamalara göre en az 900 kişi yaralanırken 100 kişinin öldüğü bildirildi. İsrail'in Haaretz gazetesine göre ise Hamas militanlarla çatışmalar Gazze'nin yaklaşık 14 bölgesinde sürüyor.
Filistin kaynaklarının verdiği habere göre El-Aksa tufanı operasyonunda şimdiye kadar şehit düşen Filistinli sayısı 198 kişiye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin saldırıları ve çıkan çatışmalarda şehit düşen Filistinli sayısının 198 kişiye yükseldiğini bildirdi. Filistin direnişçileri bugün sabah saatlerinden itibaren işgal topraklarında Siyonist rejimin mevzilerine karşı eşine rastlanmayan bir operasyon başlattı. İşgal rejiminin geçen 75 yaşında böyle bir operasyon görmediği ve Siyonistlerin operasyondan şoke oldukları bildiriliyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Haniye bu sabah yaptığı açıklamada El-Aksa tufanı operasyonunun Gazze şeridinden başladığını, Batı Şeria'ya ve dışarıya Filistin halkının bulunduğu her yere ulaşacağını söyledi. Haniye Filistin direnişinin kahramanca savaşlarını belirterek savaşın başlayacağı sebebinin Siyonistlere Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlar olduğunu kaydetti. İşgalcilerin Mescid-i Aksa üzerinde zorla egemenlik kurmaya hazırlandığına dair bilgilerin kendilerine ulaştığını bildiren Haniye, tüm dünya sussa da biz susmayacağız dedi. Mescid-i Aksa'yı savunma savaşı verdiklerini ifade eden Haniye, İslam ümmetinin Mescid-i Aksa'yı savunma savaşına ortak olacağına inandıklarını bildirdi. Haniye Gazze şeridini kuşatan işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik saldırılarını tırmandırdığını ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim inşasını sürdürdüğünü, Filistinlileri topraklarından kovmayı planladığını, çok sayıda Filistinliyi onlarca yıldır esir tuttuğunu ve esir takası anlaşması ile serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına alarak anlaşmayı bozduğunu belirtti.
Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Tahran temsilcisi Nasser Ebu Şerif, büyük ve geniş bir çatışmanın başında olduklarına temasla diğer taraflarında çatışmaya girebileceğini kaydetti. Ebu Şerif yaptığı açıklamada El-Aksa tufanı operasyonunu büyük ve geniş niteleyerek bu çatışmanın bir veya iki günde durmayacağını belirtti. İSNA haber ajansına konuşan Ebu Şerif, Siyonist rejimin geçtiğimiz günlerde ve Siyonist bayramlarında tüm kırmızı çizgileri aştığına işaretle, Filistinli grupların öncesinden bu çizgileri çiğnemenin tüm işgal topraklarında ve bölgede gerçek savaşa yol açacağı uyarısında bulunduklarını hatırlattı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların en önemli kutsallarından olup ona saygısızlığın ateşiyle oynamak olduğunu söyleyen Ebu Şerif, Siyonistlerin Filistinlerin kanını mübah gördüklerini, böylece bu güçlü yanıtın verildiğini kaydetti. Siyonist rejimin televizyonunun 14. kanalı direniş füzelerinin Tel Aviv ve Aşkelon'a düştüğünü bildirmişti.
Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaştayız ve kazanacağız İsrail vatandaşlarından, ordunun ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını rica ediyorum dedi. İsrail Başbakan Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in operasyon formatında değil, savaş halinde olduğunu söyledi. Netanyahu, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim yerlerinin teröristlerden temizlenmesi ve yedek askerlerin harekete geçirmesi emrini verdiğini kaydetti.
İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Sefevi, İran-Filistin direnişinin Siyonist İsrail'e yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi. Tümgeneral Sefevi, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Filistin'deki gelişmelere değinerek, Filistinli direnişçileri kutlarız, Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistin savaşçılarının yanında olacağız dedi. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Zayıf, işgal güçlerinin Filistinleri hedef alan cinayetlerini ve Mescid-i Aksa'yı düzenledikleri baskınlara misilleme olarak bugün Aksa Tufanı adlı operasyonu başlattıklarını duyurdu. Zayıf, operasyonun ilk aşamasında 5000 roket ve havan fırlattıklarını söyledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarından bugün başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İran İslam Şura Meclisi'nden destek geldi. İran'ın milletvekilleri bugünkü açık oturum öncesi Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve İsrail yıkılacak, Filistin galip gelecek sloganları attı. Bugün ayrıca Tahran Üniversitesi'nin öğrencileri toplanarak Filistin direnişinin işgal topraklarındaki operasyonu kutladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, El-Aksa Tufanı operasyonundan dolayı Filistin halkı ve tüm direniş güçleri ve gruplarını tebrik ederek, bu operasyonun direnişin karma operasyonları icra etme noktasındaki yüksek özgüvenini ortaya koyduğunu belirtti. İSNA Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bugün yaşananların direniş hareketinin Suriye, Lübnan ve işgal toprakları başta olmak üzere çeşitli havzalarda Siyonizme karşı zaferlerinin devamı doğrultusunda olduğunu ifade ederek bu operasyondan dolayı Büyük Filistin Milleti ve direniş gruplarını kutladı. Lübnan direnişinin Siyonist rejim ordusu karşısındaki zaferlerini hatırlatan Kenani, geçtiğimiz senelerde Siyonistlerin Gazze'ye ve direnişe karşı düzenlediği herhangi bir operasyonda yenildiklerini tanıklık ettiklerini söyledi. Direnişin bugünkü operasyonunun Filistin milletinin Siyonistlere karşı silahlı mukavemetinin sürmesinde bir dönüm noktası olduğunu ifade eden sözcü, baskın unsuru ve diğer yöntemlerin kullanıldığı bu operasyonun Filistin milletinin işgalcilerin karşısındaki özgüvenini ortaya koyduğunu ifade etti. Yetkili bu operasyonda Siyonistlerin ciddi şekilde gafil avlandıklarını da sözlerine ekleyerek bu konunun bir kez daha ciddi bir operasyon çerçevesinde Siyonistlerin ne kadar kırılgan olduğunun kanıtlandığını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada işgal topraklarında yaşanan olaylara dikkat çekti. İşgal topraklarında yaşanan olaylara ve savaş ilan edildiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz şeklinde konuştu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliğini tüm bölge için önemli bir faktör olarak değerlendirerek, ulaşım koridorlarının oluşturulması alanında faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezirpaş ile yaptığı görüşmede, bölgesel sorunların bölge ülkelerinin katılımıyla çözülmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti. Azerbaycan, ikili ve çok taraflı işbirliğiyle ulaşım koridorlarının oluşturulması alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Aliyev sözlerine şöyle devam etti. Azerbaycan, 3+3 işbirliğinin başlatıcılarından biri olup, Bakü açısından bu formatta bir oturumun bir an önce yapılması olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir. Aben bölgesi yakınında köprü, yol, sınır geçiş altyapısı ve sahil güçlendirme projelerinin uygulanması şeklinde güçlendirici açılışların düzenlenmesinin önemine dikkat çekti ve şunları dedi. Bu eylemler dostane ilişkilerimizin daha da güçlenmesine yardımcı olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, iki ilişkilerin gündeminin sadece ulaştırma sektörünü değil, daha geniş alanları da kapsadığını ifade ederek, Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyetlerini büyük takdirle karşıladığını vurgulayarak şunları ifade etti. Bu komisyonun faaliyetleri sonucunda her alanda güzel sonuçlar elde edildi. İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğini amaçlayan Ortak Ekonomik Komisyon'un Başkanı Mehrdad Bezipaş, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin selamlarını içeren mesajını Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı mesajı için teşekkür ederek İran Cumhurbaşkanı'na kendi selamlarının iletilmesini talep etti. Bölge ülkeleri ve halklarının birbirleriyle derin tarihi ve kültürel bağları olduğunu söyleyen Aliyev, Güney Kafkasya'da barış, bölge için büyük umutlar yaratacaktır ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son sıralarda yaptığı operasyona işaretle Azerbaycan'ın yaptığı şeyin toprak bütünlüğünü geri almasından ibaret olduğunu vurguladı. Genelkurmay Başkanı bugün sabah Ulusal Savunma Yüksek Harp Akademisi'nin yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kafkasya gelişmelerine işaretle burada bir ülkenin işgalci ve diğerinin kaybettiği topraklarını geri almak peşinde olduğunu, Azerbaycan ülkesinin şimdiye kadar yaptığı şeyin kendi toprak bütünlüğünü geri almaktan ibaret olduğunu belirtti. Komutan Bakır'ı her iki komşunun İran için saygın olup onların toprak bütünlüğünün korunmasının kendileri için önemli olduğuna temasla tam barışın sağlanması ile Kafkasya bölgesinin coğrafi ve jeopolitik sınırlarının değişmeden insanların daha iyi refah içinde yaşayabilecek huzura kavuşmasını temenni etti. Komutan Bakır'ın sözlerinin başka bir kısmında ise Irak ile yapılan anlaşmaların sadece bölücü yapılanmaların taktik amaçlı her yer değiştirmesi ve sınırlardan uzaklaşılması olmadığını, onların tamamen silahsızlanmasını istediklerini kaydetti. Komutan Bakır'ı Irak hükümetinin bu işini önemli ancak yetersiz niteledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 1399 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Teşekkür konuşması yapan Erdoğan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi. Yavuz Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiğini duyurdu. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi. Teşekkür konuşması yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü toplantıdan sonra da önümüzdeki hafta içinde Yüksek İstişare Kurulu'nu açıklayacağım. Tehran'dan savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Biz 100 milyonların da umudu olan bir partiyiz. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur. Büyük oranda büyük şehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp yoğun bir çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz sabırsızlıkla 31 Mart bekliyor. 31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Aksa Fırtınası operasyonunun başlaması üzerine. Siyonist rejim medyası bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze'deki Filistinlilerin düşünen işgal topraklarına yönelik geniş çaplı roketli saldırı başlattığını duyurdu. İzzettin Kassam Tugaylilere gelen komutanı da yaptığı açıklamada işgal toprakları içinde Aksa Fırtınası operasyonunun başladığını bildirdi. Siyonist kaynaklar Gazze'den yüzlerce roketin işgal topraklarındaki yerleşkeler ve bölgelere fırlatıldığını bildirdi. Bu saldırının ardından işgalci rejiminin başkenti Tel Aviv başta olmak üzere bazı kentlerinde siren sesleri duyuldu. İşgalci medya, işgal edilmiş toprakların güneydeki birçok kent ve yerleşkenin direnişin roketli saldırılarının altında olup, güneyden kuzeye kadar işgal edilmiş toprakların geniş bir alanında siren seslerinin geldiğini aktardı. Kaynaklar Tel Aviv ve Ashkelon'da bazı binaların doğrudan hedef alındığı saldırılarda birkaç Siyonistin yaralandığını da aktardı. İşgal topraklarında ayrıca onlarca aracın zarar gördüğü de ifade ediliyor. Öte yandan bazı kaynaklar Gazze sınırında işgal rejimi askerleri ile Filistin direnişçileri arasında silahlı çatışmalar yaşandığını da duyurdu. İzzettin Kassam Tugaylilere Genel Komutanı Muhammed Zeyf yaptığı açıklamada Aksa Fırtınası operasyonunun başladığını bildirirken vaktin direnişin birleşme vakti olduğunu, eline silah alan herkesin dışarı çıkıp işgalcilere karşı direniş göstermesi çağrısında bulundu. Zeyf tüm Arap ve İslam ülkelerinden de Mescid-i Aksa'ya doğru hareket etmesini isterken, maceracılık zamanından geçtiğini, işgalcileri Filistin'den temizlemek gerektiğini vurguladı.
Siyonist rejim ordusu son günlerde Batı Şeria başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandırmıştır. Bu saldırılar sonucu onlarca Filistinli şehit olup yaralanmıştır. İşgalci askerler kendince Batı Şeria'daki kampları basmakla bu bölgede oluşan direnişi kırabileceğini düşünüyor. Oysa herhangi bir saldırı ve cinayetine direniş güçlü şekilde her defasında yanıt veriyor. Siyonist rejimin vur-kaç politikası zamanı çoktan geçmiştir ve her vurduğunda vuruluyor. Nitekim İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugayları geçen perşembe sabahının erken saatlerinde Tulkerem yakınında Filistinlerin arazilerinin gasp edilmesi suretiyle inşa edilmiş olan Avne-i Hefet Siyonist merkezinde bulunan yerleşimcilere ait araçlara yönelik silahlı saldırı eylemini üstlendiğini duyurdu ve eylemi gerçekleştirdikten sonra işgalci askerlerle çatışmaya girerek şehit edilen iki mücahit için de taziye mesajı yayımladı. Kassam Tugaylı'nın yaptığı son açıklamayla gençlerin Avne-i Hefet Yahudi yerleşim merkezinde bulunan yerleşimcilere ait araçlara silahlı saldırı düzenledikleri ardından kendilerini takibi olan işgalci askerlerle Tulkerem'in güneydoğusundaki Şufe köyü yakınında silahlı çatışmaya girdikleri ve bu çatışmada şehit edildikleri ortaya çıktı. Bugün sabah Tulkerem mülteci kampına işgalcilere ait bir özel birliğin düzenlediği baskın sırasında işgalcilerin Kassam Tugaylarına mensup mücahitler tarafından pusuya düşürülmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 5 işgalci asker yaralandı. Siyonist rejim Genelkurmay Başkanlığı ise direnişin yeni operasyonunun ardından resmen savaş durumu ilan etti. Direniş güçleri İsrail ordu askerlerinin birçoğu bayram tatiline gittiği bir sırada işgal topraklarına yönelik sürpriz operasyonu başlattı. Siyonist rejimin resmi medyası Hamas'ın ilk kez kendilerine karşı roketli saldırı ve karadan sızma operasyonu başlamak üzere karma operasyon başlattığını bildirdi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Biden'in Ukrayna'ya yardımın sekteye uğramasına ilişkin endişesi etrafında. Amerika'da Cumhuriyetçiler arasında çekişmeler Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerini karmaşık hale getirmiş ve Beyaz Saray'ın Biden yönetiminin dış politikasının birinci önceliği olarak Kiev'e yardımın sürdürülmesine ilişkin endişelerine yol açmıştır. Bu bağlamda Amerika Devlet Başkanı Biden son sıralarda yaptığı açıklamada Amerika Kongresi'ndeki kaosun Ukrayna'ya fonların sorulmasında sorunu yol açabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Başkanı Biden, Washington'un Ukrayna'ya yardımların yapılmasına ilişkin sözlerini Amerika Kongresi'ndeki düzensizlikten dolayı yerine getirilemeyeceğinden endişeli olup olmadığına dair bir soru üzerine yaptığı açıklamada, bu konunun kendisini endişelendirdiğini, buna rağmen temsilciler ve senatodaki her iki partiden oluşan çoğunun Ukrayna'ya yardımların yapılmasını desteklediklerine, ilan ettiklerinden emin olduğunu kaydetti. Biden yönetimi haftalardır Ukrayna yardımı için ayrılan fonların neredeyse tükendiği mevzusunda ikazlar yapıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, kurultayın senenin kalanını kapsayacak şekilde 10 milyarlarca dolar daha fon sağlamaması durumunda Ekim'in başından itibaren değişik ölçeklerde kargaşalık yaşanacağını öngördü. Sadece McCarthy'yi deviren Temsilciler Meclisi'nin sağcı üyelerinin baskısıyla ülkedeki muharebeye yönelik ek fonlar onaylanmadı. McCarthy'nin görevden alınmasıyla birlikte kısa sürede yeni yardımların gönderilme ihtimali büyük seviyede azalmış görünüyor. Yeni bir başkan seçilene dek mecliste herhangi bir karar verilemeyecek. Bu da en erken gelecek hafta olabilir. Başkanlık görevine seçilen şahıs da McCarthy'ye benzer biçimde baskı altında olacak ve aynı ikilemlerle karşı karşıya duracaktır.
McCarthy koltuğundan etme girişimine öncülük eden Matt Gaetz ve onu destekleyen Marjorie Taylor Greene'e benzer biçimde bazı cumhuriyetçiler Ukrayna'ya daha çok yardım yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor. McCarthy'nin yerine gelecek herhangi bir başkanın cumhuriyetçilerin sağ kanadından gelecek bir ayaklanmayla karşı karşıya kalması neredeyse kat'i. Yeni başkan Ukrayna yardımını sınır finansmanı başlığı altında tutucu önceliklerle beraber paketlemeye çalışabilir. Sadece bu da demokratların meclisteki desteğini tehlikeye atabilir. Green ve Gaetz'e benzer biçimde hatlar daha ilkin bu tür girişimleri reddetti. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde aşırı cumhuriyetçiler, Washington'un Kiev'e Rusya'ya karşı savaş için yardımların sürmesine sert şekilde karşı olup, Amerika'nın Ukrayna'ya yardımların kesilmesini istiyorlar. Aşırı cumhuriyetçi temsilcilerden Marjorie Taylor Greene, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle yazdı. Ukrayna için bir peni bile yok. Ben Amerika'nın vergi dolarlarını yolsuzluk ülkesi Ukrayna'ya göndersin diye meclis başkanlığı için kimseyi desteklemeyeceğim. Amerika, sınırını savun. Amerika Temmuz 2023'te Kongre'den Ukrayna'ya 24 milyar dolar yardım daha onaylamasını istemişti. Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada şimdiki geçici bütçe düzeyinin yaklaşık 2 ay daha devam edeceğini duyurdu. Demek ki gelecek 2 ayda Amerika Kongresi'ne Ukrayna'ya daha fazla yardımın onaylanması mümkün olmayacak. Sonuç itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşan temsilcilerin onayı olmadan Washington Ukrayna'ya fon ayıramayacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir terör saldırısının meydana gelmesi, Türkiye'de bu konuyla ilgili çeşitli yorumların ve aslında haberlerin gündeme yansımasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ki düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir açıklamada bulundu. İki caninin etkisiz hale getirildiğini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuya ilişkin çeşitli yetkililerden de açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Ancak bunun güvenlik meselesiyle ilgili Türkiye'nin nasıl bir seviyede olduğu konusunu da gündemde tartışılmaya koydu. Aslında Türkiye'nin böyle sınırlarıyla ilgili güvenlik endişeleri gündemde kendi sıcaklığını korurken ülke içinde böylesi durumun yaşanmasını nasıl okumak, nasıl analiz etmek lazım? Bugün sohbetimizde bunları kısaca konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Ankara'da yaşanan bu terör saldırısıyla ilgili Türkiye'nin güvenlik zafiyetiyle ilgili bir takım analizleri ve yorumları gündeme taşıdığı bu olay. Siz öncelikle buna ne kadar katlıyorsunuz? Türkiye'nin güvenlik meselesinde özellikle ülke içindeki tedbirlerini ve hassasiyetlerini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Türkiye'deki var olan sorunlarını sadece güvenlik noktasında ele alıp öteki sorunlarına bir çözüm bulmadığından dolayı bu tür saldırılar karşılanır. Yani bugün Türkiye'de birçok sorun var ve bu sorunların kangrenleştiğini görülmektedir. Bu genellikle adalet konusunda mahkemelerin tavırları var olan sorunlara müdahil olmaması ve bu sorunlara çözüm bulmayışından hukuksuzluğun had safhada olduğundan dolayı bu sorunların yaşanacağı daha önceki bir takım çevrelerde dile getirilmişti. Yani bugün bu sorunun sadece güvenlik noktasında ele almak yanlıştır. Yani bu var olan sorunlarına bir çözüm veya tamamen hiçbir sorunun olmadığını reddetmek bu sorunların üstünü kapatma anlamına geliyor. Ve bu Türkiye'de maalesef buna bağlı, yani bu eyleme bağlı birçok nedenleri var olduğundan dolayı bu eylemin olma ihtimali gözükmekteydi ve bu sadece yetkililerin bunu görmemesi ve olayın olduğu dönemde de çıkıp kendi tabanını ve çevresini mesajlarla tatmin etme ve bu sorunun ötelemesine neden olur. Halbuki bu sorunların çözüm nedeni elbette meclise olmalı ve Türkiye'deki bugün her tarafta sarılan bir baskı rejimi var ve bu baskı rejiminden dolayı hiçbir sorunun çözülmediğini ve tek bir merkezde yönetildiğinden dolayı bu sorunların yaşamasına neden oldu ve bu sorunun çözümü için de farklı bir yol yöntem izlenmesi gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi başka sorun derken yani güvenlik sağlanmadan diğer sorunlara ve konulara geçmek doğru olur mu? Yani ekonomik sorunun da gündemde krize dönüştüğü meselesini biliyoruz. Yani ilk başta her şeyin başında güvenliğin gelmesi önemli değil mi sizce efendim?
Güvenlik olayı elbette önemli ama tek başına güvenliği sağlamak yetmiyor. Yani bir yerde huzursuzluk ve haksızlığın olduğu bir yerde güvenlikten bahsetmek bu galiba çok mantığın kabul etmeyeceği bir durumdur. Yani bugün Türkiye'de gerçek anlamda baktığınız zaman hiç kimse kendi yaşamında ve hayatından memnun değildir ve birçok sorunun olduğu bir ülkede sadece güvenlik tedbirleriyle yani askeri güçlerle bunu sağlamak çok gözükmemektedir. Yani bugün birçok tutuklunun ve hükümlünün hapishanelerde yaşamını yitirmesi ve birçok hasta tutuklunun tahliye edilmemesi, bunu benzer birçok sorunun var olmasından dolayı yani şu anda Türkiye'de tamamen toplumda ötekileştirme ve tek yönetim hakim olduğundan dolayı güvenliği çok ön plana çıkmayacağı ve sağlanmayacağı görülmektedir. Bunun tek çareti hukuka ve insan haklarına riayetten geçer. Böyle bir ortamın sağlanması o zaman güvenliğin kendiliğinden sağlanmış olur. Yani bu daha önceki dönemlerde baktığımız zaman yani çok uzun bir vadede 2016'dan önce Türkiye'deki bu tür sorunlardan sıfır noktaya gelmiş bir durumdayken bugün böylesi bir sorunun yaşanması tamamen yanlış bir yönetimin yönetilmesinden kaynaklı bir durumdur.
Evet. Hocam şimdi Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarla da ilgili bir soru soracak olursam bunların ülke içine nasıl yansıdığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Irak ve affedersiniz Suriye biliyorsunuz bu operasyonlardan memnun değil, rahatsız. Defalarca da kendi itirazını bildirmişti bununla ilgili. Ancak Türkiye devam ediyor bu operasyonlarına. Son sıralarda Irak'tan bir açıklama geldi. Eylül ayında Türkiye'nin Kuzey Irak'a 27 kez saldırdığını duyurdu. Bununla ilgili açıklarsınız, fikirlerinizi memnun olurum efendim.
Yani bugün Irak hükümetinin de bu konuda birçok itirazı olmasına rağmen Türkiye'de maalesef bu şekilde bir itirazın veya bir karşı bir tepkinin görmemezlikten gelmektedir. Ve Türkiye bugün baktığımızda sadece orada bir tesliminle doğrultusunda işbirliği içerisinde hareket ederek ve Irak'ın bir bütünün olarak görmezlikten gelen bir anlayışla hareket ettiğinden dolayı yani bu gerçekten komşuluk ilkelerine, komşuluk hukukuna karşı bir saldırı olarak görebiliriz. Bu tür saldırıların kendi iş sorunlarını çözme noktasında sadece güvenlik tedbirleri saldırılarla çözüme gitmesi görülmemişti. Bir an önce farklı bir yöntemin, farklı bir yorum izlenmesi gerekiyor. Asıl çözümün burada olduğunu ve bu şekilde bir çözümün her iki ülkeye de yarar getirmeyeceği görülmektedir.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat Hocamızla konuştuk. Son günlerde Ankara'da meydana gelen terör saldırısı konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur-i İslami gazetesi Suriye Humus'ta işlenen terör saldırısının dünya tarafından kınanması, Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile çocuklara özel ihtisas hastanesini açılması, İçişleri Bakanı'nın düzensiz göçmenlerin geri gönderileceğine dair haberler yer alırken, Keyhan gazetesinde İslami Şura Meclis Başkanı'nın Abu Dhabi'deki temaslarına değindiği haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiba, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dhabi'ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galiba, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Muhammed Bakır Galiba, komşu ülkeler arasında özellikle de Fars Körfez ülkeleri ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirmesi ve istikrarlı güvenliğin tesisinin önemli olduğunu vurguladı. Galiba, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin coğrafi konumu nedeniyle dünyanın önemli bir ekonomik merkezi haline gelebiliriz ve bu fırsat iki ülke arasındaki ilişkiler ve BRICS üyeliği nedeniyle mevcuttur, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayed Al Nahyan ise, iki ülkenin komşuluğu bizi her zaman ilişkilerin çok yönlü geliştirmesine yönelik çözümler aramaya sevk ediyor. Bu nedenle bu ziyaret çok önemlidir ifadesini kullandı.
Cevan gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Ulusal Güvenlik Yüksek Sekreteri ile görüşmede Kafkasya'daki her türlü jeopolitik değişikliklerin kabul edilemez olduğunu belirtmesi, İran'da Dünya Bankası'nın belirttiğine göre İran'da enflasyonun düşüşe ve gelişmenin yükselişe geçmesi, Tahran ve Bağdat arasındaki güvenlik anlaşmasının sonuçlarının belirtilmesi gibi haberler yer alırken, Horasan gazetesinde Filistin'de Siyonist yerleşimcilerin saldırılarına dair haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Saldırgan işgal güçleri 5 ile 6 Aralık gecelerinde Filistin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin doğu kesiminde yer alan Eriha şehrinin kuzeyindeki El Avca kasabasında askeri varlığını artırırken, işgal rejiminin milis güçleri niteliğindeki Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu terör çeteleri de Kudüs'ün Muhmas kasabasında Filistinlilere saldırdı. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri El Avca kasabasındaki askeri varlıklarını artırmalarının ardından bölgede geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattılar. Ancak henüz herhangi bir tutuklama olayından söz edilmediği belirtildi. İşgalci askerlerin kasabadaki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarına el koyduğu belirtildi. Bu arada işgal askerleri Eriha şehrinin çevresinde birkaç giriş yolu üzerine yeni askeri kontrol noktaları kurdular. İşgalci askerler askeri kontrol noktalarını Filistin halkına toplu işkence için kullanıyorlar. Dün gece işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Muhmas kasabasında da Yahudi yerleşimci terör çetelerinin Filistinlere saldırıda bulundukları ve yollarının üzerinde araba lastikleri yaktıkları belirtildi. Dün gece ayrıca Nablus'un Huvare kasabasında bir Filistinli gencin yerleşimci bir terörist tarafından şehit edilmesi üzerine 24 saatlik süre içinde şehit edilen Filistinlilerin sayısı 4'e çıkmıştı.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Tahran Cuma Hatibi'nin Suriye'de yaşanan olayların güç, cehalet ve ahlaki faziletlerden uzaklaşma ittifakının sonucu olduğunu belirtmesi, BRICS Pay'in yaptırımları bertaraf etmeye yardımcı olabileceği, Cumhurbaşkanı'nın ihtiyaç duyulan ilaçların %95'inin ülke içinde üretildiğini belirttiği haberleri ilk sayfadan verirken, Kudüs gazetesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Fransa Cumhurbaşkanı'na tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Macron'un Granada'daki toplantıya Bakü'nün katılmama kararına ilişkin sözlerini ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakü'nün Granada'da görüşmeyi reddetmesine ilişkin açıklamasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim'de Granada'da yapılması planlanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki görüşmelerinden bir gün önce Ermenistan, Azerbaycan, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği formatındaki beşli görüşmelere katılmayı reddetmişti. Macron bundan üzüntü duyduğunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti üzerindeki baskıyı sürdürmek için Aliyev'i tekrar arayacağını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paket ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde İslam diniyle ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin yeni bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçen hafta ele aldığımız peygamberlerin mucizeleri ve bu mucizelerin peygamberlik iddialarını doğrulayan delil olduğu ile ilgili konumuza devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde peygamberlerin mucizeleri akli açıdan imkansız olmadığını ve sebep-sonuç kanununa tabi olduğunu, fakat bu harikulade amellerin daha karmaşık kanunlara ve etkenlere bağlı olduğunu ve bizler bu kanunları ve sebepleri bilmediğimizi, onları açıklamaya gücümüz yetmediğini anlattık. Şimdi bugünkü sohbetimizde neden peygamberlerin farklı mucizelerle farklı çağlarda ve farklı toplumların arasında zuhur ettiklerini ele almak istiyoruz.
Herhangi bir çağda bir peygamber toplumu doğru yola hidayete erdirmekle görevlendirildiğinde doğal olarak o toplumda bazı tanınmış güçlü insanlar da vardı. Bu kesim bazı özel bilimleri veya meslekleri bildiklerinden o toplumda özel imtiyazlara sahipti ve başkalarının ilgisini çekiyordu. İnsanlar da bu kesimi takdir gözüyle bakıyor ve onları yaşadıkları toplumun başı olarak görüyordu.
Bu şartlarda ve durum böyleyken Allah'ın gönderdiği peygamberlere insanların ilgisini çekebilmek için işe halkın ilgi duyduğu bir noktadan başlamaları ve böylece insanların ilgisini çekerek onları Allah'a davet etmeleri gerekirdi. Bu yüzden peygamberler yaşadıkları toplumda sözü edilen seçkin kesimin yaptığı işlere benzeyen mucizeler getiriyordu. Çünkü halk da bu tür işlere ilgi duyuyordu. Örneğin Hazreti İsa tıp bilimi ve hastaların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde peygamber olarak gönderildi. O dönemde hekimler tıp bilimiyle birçok hastalığı tedavi ediyor ve insanları kurtarıyordu. Bu yüzden hekimler o çağda halk tarafından saygı ve takdir görüyordu. Buna göre de Hazreti İsa'nın mucizesi böyle bir çağda hekimlerin yaptığı işlere benzemeliydi ve aradaki tek fark o hazretin şifa vermesi, Allah Teala'nın yardım ile ve o dönemde bilinen tıbbi yöntemler kullanılmaksızın gerçekleşmeliydi. Buna karşın Hazreti İsa'nın hastaları tedavi etmekte yaptığı fevkalade işleri, hatta o çağda yaşayan hekimlerin çalışmaları ile kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bu yüzden Hazreti İsa döneminde yaşayan hekimler o hazretin mucizeleri karşısında diz çöktü ve aciz olduklarını itiraf etti.
Hazreti Musa Aleyhisselam da İsrail oğullarını kurtarmak için peygamber olarak seçilerek gönderildiğinde Mısır diyarında sihir ve büyü oldukça yaygındı ve insanlar sihir ve büyüye büyük önem veriyordu. O dönemde sihirbazlar çeşitli doğal etkenleri ve sıradan insanların bilmediği özel taktikleri kullanarak herkesi şaşırtan işler yapıyordu. Şimdi sihirbazların toplumun ilgi odağında bulunduğu ve herkesin onları konuştuğu bir dönemde peygamber olarak seçilen Hazreti Musa'nın da genelde sihirbazların yaptıklarına benzeyen mucizeler yapması ve aynı zamanda sihirbazların ve büyücülerin sihir ve büyülerini etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Gerçekte Hazreti Musa'nın yaptıkları sihir veya büyü değildir ve gerçek ve inkar edilemez mucizelerdi. Nitekim sihirbazları da etkiledi ve hepsi Hak Teala karşısında teslim olduğunu itiraf etti.
Kuşkusuz tıp bilimi ve hastalıkların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde, eğer Hazreti İsa anadan doğma kör olan bir insanın gözüne şifa verseydi veya bir ölüyü diriltseydi, bu durum tüm insanları ve hatta hekimleri etkileyecekti. Yine tüm insanlar sihir ve büyüye ilgi duyduğu bir çağda Hazreti Musa'nın asası Yüce Allah'ın iradesi üzerine bir ejderhaya dönüşseydi, o hazret insanları etkileyebilecek ve onları Hak Teala'ya tapmaya davet edebilecekti. Oysa eğer Hazreti Musa'nın mucizesi sadece bir kitap olsaydı ve bu kitap baştan başa fesahat ve belagat dolu olsaydı veya yasaları ve diğer konuları itibariyle eşsiz olsaydı, bu kadar etkili olmazdı.
Tahran Radyosu.
Evet, Hazreti Musa'nın mucizesi yaşadığı çağın şartlarına ve yaşadığı toplumun gereksinimlerine göre mucizelerdi. Ve bu yüzden tesiri de hızlı ve derindi. Öyle ki sihirbazlar ve rahipler o hazretin mucizesini görünce hemen risaletini benimsedi ve alemlerin Rabbi olan Hazreti Musa'nın davet ettiği Allah'a karşı teslim olup hepsi secdeye kapıldı. Kur'an-ı Kerim bu konuda Şuara suresinin 46. ile 48. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Aslında bu iman o kadar köklü ve derin bir imandı ki Firavun'un tehditleri bile onu etkileyemedi. Firavun bu manzara ile karşılaşınca durumun kendisi için çok tehlikeli olduğunu fark etti. Ve bu yüzden büyük bir öfkeyle sihirbazları tehdit ederek şöyle dedi. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki size sihri öğreten büyünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Sihirbazlar ise Firavun'a şöyle karşılık verdi. Zararı yok. Nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
Şimdi İslam peygamberinin yaşadığı çağ ve o dönemin şartlarını şöyle bir gözden geçirmeye çalışalım. Kuşkusuz Allah Resulü fesahat ve belagat doruk noktasına çıktığı bir çağda peygamber olarak gönderildi. O dönemde Arap dünyasında fesahat ve belagat ehli olanlar halk tarafından ilgi görüyordu. Hicaz Yarımadası'nda edebi zarafet ve şiir anlayışı güçlü olan insanlar saygındı. İslam peygamberi böyle bir ortamda Allah-u Teala tarafından öyle bir kitap gönderdi ki, fesahat ve belagatı herkesin takdiri toplayarak insanlara hayran bıraktı. Bu kitap geldikten sonra o diyaran insanları Allah Resulüne ve değerli talimine yönelmeyi başladı. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim sadece o dönemin Arap dünyasında yaşayan insanlar için nazil olması ve mucizesi de sadece fesat ve belagatı ile sınırlı değildir. Bu semavi kitabın muhtevası ve eğitici hükümleri ve aydınlatıcı talimi hepsi birer mucizedir. Gerçi bu kitabın diğer birçok mucizeleri de söz konusudur ki, buna da İslam peygamberinin nübüvvetini ele aldığımız bölümlerde değineceğiz.
Eğer Kur'an-ı Kerim'in İslam peygamberinin en büyük ve en mükemmel mucizesi olduğunu görüyorsak, bunun sebebi o Hazretin varlık aleminin sonuna kadar tüm beşeriyetin peygamberi olduğu içindir. Bu yüzden Allah Resulü'nün mucizesinin de ebedi olması ve zamanla yok olmaması gerekir. Yine bunca azameti olan bir kitabın asla okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından beşeriyete sunulması da başlı başına bir mucizedir. Nitekim o dönemde Arap dünyasında çok büyük şairler ve hatipler vardı. Ama hepsi Kur'an-ı Kerim'in fesahati ve belagatı karşısında boyun eğdi. Ki bu da bu mucizenin azametini bir kez daha ortaya koydu.
Ve son olarak İbrahim suresinin 4. ayetinin bir bölümünde şu hususa değinmek istiyoruz. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bu ayette Yüce Allah her kavme ancak o kavmin dilini bilen bir peygamber gönderdiğini buyuruyor. Çünkü enbiya insanları Allah-u Teala'ya davet etmek ve semavi talimi tebliğ etmek amacıyla gönderildi. Doğal olarak peygamberler ancak içinde mebus oldukları toplumun dilini ve kültürünü ve gelenek ve göreneklerini bildikleri takdirde insanları tevhide ve Allah-u Teala'ya doğru hidayete erdirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@devriyes.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ilahi önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
O gece Amine çok tuhaf bir duygu içindeydi. Eşi Abdullah'ın vefatı üzerinden birkaç ay geçiyor. Amine gecelerini ve gündüzlerini eşini kaybetme duygusu ile geçiriyordu. Şimdi ise bebeklerinin doğum anı yaklaşmıştı. O anlarda Amine kendi kendine keşke Abdullah hayatta olsaydı ve onu yalnız bırakmasaydı diyordu. Ve sonunda o muhteşem an geldi. Yüce Allah'ın inayetiyle Amine'nin evin aydınlanarak nura boğuldu. Amine gördüklerine inanamıyordu. Sanki gökten yıldızlar evine yağıyordu. Henüz şaşkınlığı geçmeden birden başının ucunda nurani kadınların oturduğunu fark etti. Evi nurla dolmuştu. Kadınlardan biri ben Asiye, Firavun'un eşiyim dedi. Öteki kadın kendini İmran kızı Meryem olarak tanıttı. Biraz sonra Amine erkek bir bebek dünyaya getirdi. Öyle ki bebeğin nuraniyeti aleme aydınlattı. O sırada Amine bir ses duydu. O ses şöyle diyordu. Ey Amine, senin bebeğinin vücudunda Nuh'un şecaati, İbrahim'in ihlas ve tevekkülü, Yusuf'un yüzü, Salih'in fesahati, Musa'nın direnişi ve İsa'nın takva ve bağışlama özelliği gibi geçmiş enbiyanın tüm özellikleri bir arada toplanmıştır.
Muhammed Abdullah'ın oğlu ve o da Abdülmuttalib'in oğludur. Annesi Amine Vahab'ın kızıdır. Muhammed 17 Rebiülevvel'de yani Ebraha Mekke'ye saldırarak Kabe'yi yıkmak istediği yılda Mekke'de dünyaya geldi. Allahu Teala Fil suresinde bu olayı anlatmıştır. Hazreti Muhammed dünyaya geldiğinde tüm alemde etkisi hissedilen büyük bir deprem oldu. Öyle ki bazı kiliseler, manastırlar ve putperestlerin taptığı putlar yıkıldı, büyücülerin ve sihirbazların işi bozuldu. O gün gökte daha önce hiç görülmemiş yıldızlar görüldü. Ve İran'da Kesra Sarayı sarsıldı ve 13 veya 14 sütunu yıkıldı ve Fars yöresindeki ateş tapınağında sürekli yanan ateş aniden söndü. Oysa bu ateş binlerce yıl sönmeden yanıyordu.
O dönemde Arap eşrafın geleneği evlatlarını dadıya emanet etmekteydi. O yörede Sa'd oğulları aşiretinin dadıları çok ünlüydü. Sa'd oğulları mali ihtiyaç yüzünden her yıl belli bir günde Mekke'ye geliyor ve her biri bir bebek alıp beraberlerinde götürüyordu. Ancak Kureyş'in yeni bebeği Muhammed hiçbir dadıyı kabul etmedi ve dadıların hiçbiri o hazreti emziremedi. Sonunda Halime Sa'diye geldi. Abdülmuttalip ondan hangi aşiretten olduğunu sordu. Halime de Sa'd oğulları aşiretinden ve adının da Halime olduğunu söyledi. Abdülmuttalip kadının adını ve aşiretini duyunca çok mutlu oldu ve şöyle dedi. Aferin, aferin. İki güzel huy ve iki şayeste özellik. Biri saadet ve mutluluk ve diğer sabır demek. O sırada Muhammed, Halime'nin kucağında huzur içinde dadısının emzirmesine karşı çıkmadı. Abdülmuttalip yeni bebekleri dadısını seçtiği için Allah'a şükretti. Muhammed'in Halime'nin evine gelmesi bu ailenin rızkı ve mutluluğunun artmasıyla beraber oldu. Tarihçiler Halime'den nakden şöyle yazdı. Muhammed'i evime götürdüğüm günden sonra evimin hayır ve bereketi günden güne arttı ve mal varlığım ve sürülerim çoğaldı.
Tahran Radyosu.
Abdülmuttalib'in torunu tam 5 yıl boyunca Sa'd oğulları aşireti arasında yaşadı ve büyüdü. Bir süre çölde yaşadıktan sonra Muhammed Mekke'ye geri getirildi. Bu kez annesi Amine'nin sonsuz sevgisinden yararlandı. Muhammed artık 6 yaşına gelmiş, keskin bakışları, güzel yüzü ve anlamlı sözleriyle herkesin ilgi odağındaydı. Günlerden bir gün Muhammed akraba ziyareti için annesi Amine ile birlikte Medine seyahatine çıktı. Ancak dönüşte yolun ortalarında annesi hastalandı ve hayata gözlerini yumdu. Bundan sonra Abdülmuttalip torununun bakımını üstlendi. Ancak bu da pek uzun sürmedi ve Muhammed henüz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip'i de kaybetti. Bu gelişmenin ardından Muhammed amcası Ebu Talib'in evine geldi ve ergenlik ve gençlik çağını bu evde geçirdi.
Muhammed çocukluk çağında çölde çobanlık yapıyordu ve bu işi bir süre daha sürdürdü. Aslında çoğu ilahi peygamberler nübüvvet makamına nail olmadan önce bir süre çobanlık yaptıkları gözleniyor. Bu insanlar uzun süre çölde hayvanları yetiştirerek insanları yetiştirmekte nasıl sabırlı olmaları gerektiğini ve tüm zorluklara katlanmaları gerektiğini öğreniyordu. Öte yandan Mekke'nin o dönemde fesat dolu toplumundan uzak olmak ve güzel gökyüzünü ve yıldızları incelemek genç Muhammed için yaratılış sırları üzerinde düşünmek için iyi bir fırsat oluşturuyordu.
Muhammed ergenlik çağında taşıdığı has özellikleriyle yaşıtlarından farklı bir karakter sergiliyordu. Sıradan insanlar için isyar ve türlü geçici heveslere bulaşma yaşı olan ergenlik çağı genç Muhammed için paklık, dürüstlük, düşünce, şeref ve onur çağıydı. Hazreti Muhammed'in gençlik çağında başından geçen ve arada bir hoş bir anı olarak hatırladığı bir olay, o hazretin İslam tarihinde halfel fuzul olarak ün yapan mazlumları ve mağdurları savunmak amacıyla katıldığı bir anlaşmaydı.
Kureyş aşiretinin fertleri bazen Mekke'de hanedanı veya aşireti olmayan insanlara zulmederdi. Örneğin günlerden bir gün Yemenli bir adam malı ile birlikte Mekke'ye geldi. Mekke'li bir adam ise onun malını satın aldı. Ancak bedelini ödemedi ve sonuçta aralarında tartışma başladı. O sırada Yemenli adamın gözü Kabe'nin yanında oturan Kureyşlilere düştü ve inlemeye başlayarak bir şiir okudu ve adalet talebinde bulundu. Bu gelişmenin üzerine Kureyş'e mensup olan bazı liderler bir araya geldi ve mazlumun hakkını zalimden almaya karar verdi. Ardından Kureyş eşrafından birinin evinde oturum düzenledi. Oturuma katılanlar birlik olma ve imkanları el verdiği yere kadar mazlumların hakkını zalimden almaya yemin etti. Bu oturuma ve anlaşmaya genç Muhammed de katılmıştı. Anlaşma o güne kadar Arapların arasında en şerefli ve en onurlu anlaşmaydı.
Hazreti Muhammed'in yaşamı ve Hazretin onca kirli ve sağlıksız bir ortamda nasıl kendisini tüm çirkinliklerden ve günahlardan koruduğunu, hatta faziletin tüm boyutlarında her türlü sapmadan uzak durduğunu ve böylece halk arasında büyük üne kavuştuğunu ve Emin Muhammed olarak lakaplandırıldığını ve herkesin güvenini kazanmayı başardığını gösteriyor. Bu özelliğin ispatı Bi'setten önce Mekke'de yaşanan tarihi büyük bir olaydı.
Bir gün Mekke büyükleri Kabe'yi genişletmeye ve enine boyutu uzatmaya karar verdiler ve bu yüzden Kabe'yi yıkarak yeniden inşa ettiler. Sıra o dönemde kutsal sayılan Hecr-ül Esved'i yerine koymaya geldi ve bunun üzerine Mekke'de bulunan dört büyük aşiretin arasında anlaşmazlık yaşandı. Çünkü her aşiret Hecr-ül Esved'in onların eliyle yerine yerleştirmesini ve böylece bu büyük onurun onların aşiretine ait olmasını istiyordu. Anlaşmazlık iyice tırmandı. Öyle ki kılıçlar çekildi ve herkes savaşa hazırlandı ve böylece gücüyle ezeli arzusuna ulaşmak istedi. Kureyş büyükleri bu sorunu çözmek üzere bir araya geldi. Amaçları savaş ve kan akmasını önlemek ve Mekke'yi içine düştü, kötü durumdan kurtarmaktı.
Mekke'de en yaşlı insan olan Ebu Ümeyye bin Mugayre Mahzumi adında bir şahıs vardı. Ebu Ümeyye şöyle dedi: "Şu savaşma ve kan akıtma hırsınızdan el çekin ve benim önerimi dinleyin. Safa kapısından ilk giren kişinin hükmünü kabul edin. Tam o sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kapıdan içeri girdi. İnsanların hepsi bu Emin Muhammed, biz onun hükmünü kabul ediyoruz. Hazreti Muhammed de Hecr-ül Esved'i yerine yerleştirme onurunu bir tek aşirette kalmaması, böylece aşiretlerin birbirine karşı kin ve nefret beslememesi için ilginç bir plan önerdi. Öneri herkesçe kabul edildi. Plan şöyleydi. Hazreti Muhammed mübarek abasını yere serdi ve taşı da ortasına koydu. Ardından her aşiretten bir kişi seçerek her birine abanın bir köşesini kaldırmasını söyledi. Böylece Hacerül Esved'i tüm aşiretler taşımış oldu ve taş takılacağı yere kadar getirildi. Bundan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de tüm aşiretleri temsilen taşı mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Böylece büyük bir sıkıntıyı çözmüş oldu.
Evet, İslam peygamberi risaletinden önceki dönemde onca fesat ve günah dolu bir ortamda herkesin takdirine toplayacak şekilde pak ve tertemiz yaşadı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan İlahi Önderler isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak heziyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.